saatler 20'den 26'ya kadar. Luka 6. bölüm ayetler 20-26. Sayfa 1289. Sayfa 1289. İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Allah'ın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz. İnsan oğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla ziplayın, çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler. Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler. Çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler. Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize. Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Okuduğumuz bu ayetler İsa'nın meşhur bir vaazın bir parçasıdır. Bu ayetlerden önce İsa dua etmek için dağa çıkmıştı. Luka bize anlatıyor, İsa bütün geceyi Allah'a, yani kendi babasına dua ederek geçmişti. Allah'ın oğlu babasıyla konuşmadan önündeki işine başlamadı. İsa'nın duasının içerikleri bize anlatılmıyor. Fakat onun bu dünyaya niye geldiğini bilerek biraz tahmin edebiliriz, biraz sezebiliriz. Mutlaka İsa, biz insanlar hakkında babasıyla konuştu. Biz günahkarların zavallı durumunu açık açık görerek kendisinin yerine getireceği kefaret işi hakkında konuştu İsa. Böylece İsa, göklerdeki babasının yüreğinde, kendi yüreğinde de aynı sevginin, aynı lütfun, aynı insanları kurtarma niyetinin bulunmasından emin oldu. Ve gün doğunca İsa öğrencilerini yanına çağırdı. Onların arasından elçi diye adlandırdığı 12 adam seçti. Bunu hatırlıyoruz. Ve bunlarla birlikte aşağı inip kendisine gelenlerle karşılaşmaya. O yerde İsa'nın öğrencilerinden, yani İsa Mesih'e iman eden kişilerden büyük bir kalabalık vardı. Ayrıca yakın bölgelerden büyük bir halk topluluğu da oraya gelmişti. Ve İsa şimdi onlara konuşuyor. Yani oradaki topluluk bizlerden bambaşka değil. Biz de İsa Mesih'in öğrencileri olarak bir araya geldik, değil mi? Ayrıca aramızda hem yakın bölgelerden hem de uzak ülkelerden gelenler, misafirler var. İlk kere kiliseye gelenler bulunabilir aramızda. İsa'nın yanında da öyle insanlar mutlaka vardı. İsa o zaman kendisine gelenlere konuştuğu gibi bizlere de bugün konuşuyor. Ve ne diyor? Ne söylüyor İsa? İsa bu topluluğa, bu kalabalığa bakıyor. Ve baktığı zaman iki tür insanlar görüyor. Mutlu ve mutsuz insanlar. Bereketlenmiş ve lanetlenmiş insanlar. Geleceğine güvenle yaklaşan insanlar ve tamamen güvensizlik içinde yaşayan insanlar. Ve İsa bunu görünce ve İsa gördüğü her insanı sevdiği için sözsüz kalamıyor, susamıyor. Gördüğü insanların gerçek durumunu kendilerinden gizlenemiyor. Ve bunun için böyle sözlerle konuşuyor. Bazılara ne mutlu size diyor. Öbürleri ise vay halinize söyleyerek azarlıyor. Şimdi bunu nasıl anlayalım? Burada Rabbin gözü ve insan gözü çok farklı görüyor. Rabbin ilgisi ve biz insanların ilgisi çok farklı yöneliyor. Onun gözlerinde mutlu olanlar insanlar arasında mutsuz sayılanlar, değil mi? Bize göre en yüksek mutluluk kazananlar, bize göre en şanslı insanlar İsa'nın değerlendirmesinde lanetlenmiş insanlardır. İsa zenginlere değil, yoksullara ne mutlu size diyor. Bize göre mutlu olan zenginlere ise vay halinize diyor. Biz genelde tam tersini düşünüyoruz, değil mi? İnsan tabiatı bambaşka bir şekilde gördüklerini değerlendiriyor. Yoksulluk bir felaket, zenginlik mutluluktur biz insanlara göre. Herkes zengin olmak istiyor ya, herkes zenginliğin peşinden koşuyor. Şimdi Rab Allah'taki zenginliğin değil, bu dünyadaki zenginliğin peşinden koşuyor. Geçici zenginlik kazanmak için burada terlenerek emek verilir. Ve aramızda öyle zenginlik kazanmışlardan bazı kişiler varsa herkes kıskanır, değil mi? Bizim yüreğimiz öyle. Fakat Rabbin gözü her zaman daha derine bakıyor. Bizim yüreğimizin en karanlık odasına kadar giriyor. Ve geleceğimizde daha ileri bakıyor. Sadece önümüzdeki haftaya, önümüzdeki aylara, önümüzdeki senelere değil. daha ilerideki geleceğe bakıyor. Bunun için Rab ne parayı ne altını zenginlik saymıyor. Gerçek zenginlik Allah'ın paydaşlığıdır. Bu dünya geçici. Bu ömür fanidir. Buranın zenginliği de öyle. Rüya gibi kaybolur gün doğunca. Geçmiş yılları düşünen bir kişi her şeyin genelde çok çabuk geçtiğini söylüyor. İnsan yaşlandıkça bunu daha iyi anlamaya başlar, değil mi? Yine de yaşlandıkça bile insan bu dünyanın zenginliklerini toparlamaya çalışır genellikle. Her şeyin kaybolacağını anlayan bir insan bile bu zenginlikten kendisini uzaklandıramaz. Ve günün birinde sanki aniden her şeyi kaybettiğini görür. Bunun için vay haline diyor İsa. Mutluluğun peşindeydin fakat lanet altında kaldın. Ağzın toprakla dolunca senin mutluluğun nerede? Topraktaki kurtlar senin bedenini yiyince senin mutluluğun nerede? Gerçekten o zaman mutlu olmadığımızı fark edersek vay halimize. Ondan önce fark etmemiz gerekir. Ve şunu da görüyoruz İsa'nın sözlerinde. İsa bu sözlerini sadece dışarıdan gelenlere değil, aslında kendi öğrencilerine söylüyor. İsa bunları bana ve sana söylüyor. Çünkü o bizim yüreğimizi biliyor. Senle ben gerçeği kabul edersek biz bu dünyanın zenginliğini severiz. Biz de aslında bu dünyadan tesellimizi bulmak istiyoruz. Biz de her gün karnı tok olmak istiyoruz. Biz de üzücü şeylerden kaçıp gülenler olmak istiyoruz. Dünyanın zevklerini gerçekten bırakıp bütün gücüyle, bütün yüreğiyle Rabbin peşinden giden bir tek kişi bile aramızda bulamıyoruz sanırım. Bir tek kişi bile. Yoksa kendimize yalan söylüyoruz. Bazen belki maddi soruları bir an için bırakabiliriz. Bazen belki Rabbin buyruklarına kulak verip maddi zenginliğinin peşinden gitmeyip ruhsal zenginlik kazanmaya arzu ederiz. Kutsal kelam okumaya, duaya, yoksullara yardım etmeye, kardeşlerimizi hizmet etmeye, kendimizi adamaya çalışıyoruz. Bunlar tabii ki iyi ve doğru şeyler. Öyle yapmalıyız. Fakat böylece gerçekten maddi zenginlikten uzaklaşmış oluyor muyuz? Ruhsal zenginlik kazanmaya çalışırsak maddi zenginliğinin tehlikelerinden kurtulmuş oluyor muyuz? Yok. İsa öyle bir şekilde öğretmiyor. Evet İsa, ne mutlu size ei yoksullar diyor. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler diyor. Ama yoksul olmakla mı mutluluğu kazandılar? Açlık çekmekle mi bereketlenmiş durumunu kazandılar bu insanlar? Yok. İnsan hiçbir dindar davranışıyla değil, hiçbir iyi işleriyle değil, Allah'ın bütün buyruklarını yerine getirmekle bile değil, ebedi mutluluğu kazanamaz. Şimdi yanlış anlamayın. Bunlar iyi ve doğru. Bunlar yapmalıyız. Allah'ın isteği zaten şudur. Ama biz bunu yaptık dersek, mutlu olduk dersek, İsa'nın öğretisini tamamen yanlış anladığımızı göstermiş oluruz. İnsan bütün varlıklarını dağıtıp yoksul olmakla mutlu olmaz. İyi şeyler yapmış olabilir ama ebedi mutluluğuna kavuşmaz. Yemeklerden vazgeçmekle, oruç tutmakla insan ebedi mutluluğa kavuşamaz. Yok. Bizim tabiatımız böyle inanmaya meyillidir. Ancak İsa çok farklı şekilde öğretiyor. Bunun için onun sözlerine dikkat verelim. İsa ebedi mutluluğun nedenini çok açık bir şekilde söylüyor ya. İsa'nın sözlerinde bu besbelli oluyor. Ne mutlu size, ey yoksullar. Neden? Çünkü Allah'ın egemenliği sizindir. İnsanın mutlu olmasının nedeni Allah'ın egemenliğine sahip olmasıdır. İsa burada, bunu da fark edelim, Allah'ın egemenliği sizin olacaktır demiyor. Allah'ın egemenliği sizindir. Artık şimdi. Siz artık şimdi Allah'ın egemenliğindesiniz. Mutluluğun kaynağı burada. Siz bunun için mutlusunuz. Ve bu mutluluk herhangi mutluluk değil. Aslında bu mutlu sözcük burada çok hafif bir söz. Grekçede kullanılan söz ebedi mutluluk, ebedi bereketlenmiş olma durumunu ifade dile getiriyor. Allah tarafından ebediyen bereketlenmiş olmak demek. Yani bu geçici mutluluk duygularından bambaşka bir şey. Ebedi mutluluk. Allah'ın egemenliğindeki mutluluk söz konusudur. Gerçek mutluluğun payı burada. Peki, biz nasıl bunu değerlendirelim? Bu mutluluk bizim payımız olabilir mi? Evet, olabilir. Zaten bunun için İsa bu dünyaya geldi. Ama biz bunu ne zengin olmakla, ne yoksul olmakla kazanamıyoruz. İsa Mesih öğrencilerine, Allah'ın egemenliği sizindir dediği zaman bu sözlerini neye dayanarak söyledi? Biliyor musun? Kendisine dayanarak. Allah'ın egemenliği İsa'nın kendisiyle insanlara gelmişti. Birçok defa bunu duyuyoruz. Şimdi de söylüyorum, İsa Mesih neredeyse, Allah'ın egemenliği oradadır. İsa devamlı olarak bunu duyurmaktaydı. Mesela Markos kitabından bu sözler hatırlayabiliriz. Yahya'nın tutuklanmasından, vaftizci Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Allah'ın müstesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Allah'ın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müsteye inanın. Allah'ın egemenliği yaklaştı. Çünkü ben size geldim. Böylece Allah'ın egemenliği size yaklaştı. İsa gittiği yerlerde kendisiyle ilgili bu iyi haberi, müsteyi duyurdu. Böylece Allah'ın egemenliği oraya yaklaştı. Ve bu müste herhangi bir haber değildir. Çünkü İsa herhangi bir vaiz değildir. O Allah'ın kendi oğludur. Bunu unutmayalım. Her şeye kadir Allah'ın kendisi odur. Gökte ve yerde bütün zenginliklerin sahibi oydu. Ama ne yaptı o? İsa Mesih bütün yoksullardan daha da yoksul oldu. Açlık çekenlerden daha da aç oldu. Bütün ağlayanlardan daha ağlanan oldu. Filipililer mektubunda bu gerçeği çok iyi bir şekilde dile getiriliyor. İsa Mesih Allah özüne sahip olduğu halde Allah'a eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. İsa Mesih kendi halkı tarafından, herkes tarafından ölüme terk edildi. Fakat bu ölümüyle ölümün gücünü tamamen yendi. Yani o, sadece o yoksul olmakla bizim yoksul, ebedi yoksulluğumuzu yendi. O dirilişiyle göksel egemenliğinin kapılarını bize açtı. Ebedi mutluluğu kazanan, bize kazanan odur. Elçi Paulus Korintlilere yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye. Zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu o. Yani bizim gerçek durumumuz yoksulluktur. Onun asıl hakkı zenginlik. Ama o geldi bizimle alışveriş yapmaya. Bizim yoksulluğumuzu almaya, kendi zenginliğini bize vermeye. Şimdi bunun için İsa ne mutlu sana diyor. Şimdi kendi yoksulluğunu gören sen, senin maddi yoksulluğun olabilir, senin manevi, ruhsal yoksulluğun olabilir. Ama biliyor musun, senin en derin yoksulluğun, bu Allah'ın kutsallığından ayrı kalmandır. Paulus Romalılara bunu çok net sözlerle söylüyor. Sizin en büyük yoksulluğunuz şudur. Herkes günah işledi ve Allah'ın yüceliğinden yoksun kaldı. Bu durumu bütün insanların durumudur. Herkes günah işledi çünkü. Aramızda günah işlemeyen yok. ama bunu bilen İsa Mesih bize geldi. Bizimle alışveriş yapmaya. Şimdi kendi yoksulluğunu bilen sen, İsa'nın sözlerini işit. Ne mutlu size, ey yoksullar. Çünkü Allah'ın egemenliği sizindir. Ya da bugün günlük ekmeğin için çabalayan sen, ya bedensel ya da ruhsal açlık çekmiş olan sen, sen İsa'nın sözlerini işit. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ya da bugün yüreğinde üzgün olan sen, çeşit sebeplerden dolayı ağlayan sen, bugün İsa'nın tesellisini kabul et. İsa'nın sözlerinde eksiksiz ve sonsuz avuntu kabul et. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar, çünkü güleceksiniz. Siz benim egemenliğindesiniz. Şimdi ağlarsanız da güleceksiniz. Ağlayış geçicidir. Mutluluğunuz geçmez. Siz vaftiz ve iman yoluyla İsa Mesih'e bağlı oldunuz. İsa Mesih'te Allah'ın egemenliği gerçekten sizin oldu. Yani kendinizin sayesinde değil, İsa Mesih'in sayesinde bu ebedi mutluluk, bu ebedi bereket senin payın oldu. Bugün bunu her an göremiyoruz. İmanla bunu kabul ediyoruz. Ama son günde bunu tam olarak göreceğiz. Şimdi iman yoluyla her şeyin sahibiyiz artık. Ama hala yoldayız. Bu yoldayken Allah'ın güvenilir vaatlerine dayanabiliriz. Onun lütfu ve sadakati zaten tükenmez. İsa bu mutlu insanlara, mutlu sayılan insanlara bir şey daha söylüyor. İsa Mesih'e bağlılığın yüzünden. Evet, insanlar senden nefret edebilirler. Seni toplum dışı edip aşağılayabilirler. Senin adını kötüleyip seni reddedebilirler. Bu yaşantıların içindeysen, şunu hatırla. Bunlar da aslında senin mutluluğunun kanıtıdır. Sen İsa Mesih'te mutlusun. Bundan dolayı dünya senden nefret eder. Çünkü senin mutluluğun bu dünyadan o kadar üstündür. Mesih'in kendisi bu dünyadan üstün olduğu gibi, Allah'ın egemenliğinin bu dünyadan üstün olduğu gibi, senin ebedi mutluluğun da bu dünyadan üstündür. Ve bu zor yaşantılarla da sen İsa Mesih'ten ayrı değilsin. O seni bu yaşantılar içinde bırakmadı. Zaten unutamadı. Çünkü kendisi bu dünyaya geldi. Bütün bu acıları çekmeye. Senin için ölmeye. Seninle birlikte olmaya. Senin sıkıntılarında, senin acılarında sen tek başında değilsin. Sen İsa Mesih'tesin. Çünkü onda yaşamaya sen alındın. Onda ölmeye, onda tekrar dirilemeye kabul edildin. bunun için sen de eski iman atalarının bu düşüncesine ya da bu sözüne katılabilirsin. Kötü günlerde bunu hatırlayabilirsin. Onlar diyorlar, bu dünyanın fırtınalarına karşı ben ağaçta oturan bir kuş gibi ötüyorum. Salla salla, oturduğum ağacı istediğin kadar salla. Benim kanatlarım vardır çünkü. Yani bu dünyanın rüzgarları bizi sallasınlar. İsa Mesih deysek, gerçekten kanatlarımız vardır. Mutluluğumuz bu dünyadan değil, ebedi payımız bu dünyadan değil, Mesih'in kendi egemenliğindendir. Bunun için biz de kutsallar arasına sayılıyoruz. Tek Allah'ın kendisi kutsaldır. Ama o bizi kendisiyle birleştiyse ve birleştirir. Biz de onun kutsallığından pay almış oluyoruz. Bize de ne mutlu size, siz kutsallar demek doğrudur. Bu kutsallığımız tabii ki bizlerden değil, kendiliğimizden değil. İsa Mesih'tir. Ama bugün de onun kutsal sofrasından pay almaya davetliyiz. Böylece bütün kutsallarla birlikte ebedi mutluluğa kavuşmaya ve bu kurtuluşumuzdan emin olmaya davetliyiz. Bunun için Allah'a şükretmeye sebeplerimiz çoktur, değil mi?